Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 26 Murdat 1401, Hicri Kameri 19 Muharrem 1444 ve Miladi 17 Ağustos 2022 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile Türkiye ile Suriye ilişkileri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi ve sağlık bülteni isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Bugün İranlı esirlerin ülkelerine dönüşlerinin yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı reisi gazilerin direniş ve sabır simgeleri olduklarını belirtti. İran, Amerika ile tutuklu anlaşmasını hayata geçirmeye hazır olduğunu duyurdu. İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı devrim muhafızları deniz kuvvetlerinin gelişmesinin kayda değer olduğunu belirtti. İslami Cihad ve Hamas temsilcileri ortak basın toplantısı düzenlediler. Ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tel Aviv'e büyük elçi atama kararı aldık dedi. Şimdi haberler.
Bugün 17 Ağustos, Irak'ta devrik Saddam rejimi zindanlarındaki İranlı esirlerin serbest bırakılmalarının ardından İran'a giriştirilen yıl dönümüdür. Ağustos 1990'da İslami İran, Irak Bas rejiminin korkunç hapishanelerinde yıllarca tutsak kaldıktan sonra İslami İran topraklarına adım atan esirlerin varlığına şahit oldu. Esirlerin yıllarca en şiddetli işkencelere maruz kaldıktan sonra dönüşü, İran halkının düşmana karşı akıllı direnişinin sonucuydu. Esirlerin İslam İran'a dönüşü, Irak Bas rejiminin İran'a dayattığı 8 yıllık savaşta İran'ın Yemeni düşmanlarının aşırılıklarına karşı ilkelerin, ideallerin ve ısrarın üzerinde durmanın başarılarından biridir. Bu vesileyle İran'a karşı empoze edilen savaşta 8 yıllık kutsal savunan gururlu özgürlük savaşçılarını anmak için özel programlar düzenlenecek.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, özgürlüğüne kavuşan gazilerin İran milletinin direniş ve sabır simgesi olduğunu belirtti. Bugün 17 Ağustos 2022, 8 yıllık dayatma savaşı gazilerinin İslami İran'a dönmeye başladığı olayın yıl dönümüdür. 17 Ağustos 1990 günü yıllarca Irak Baas rejiminin korkunç zindanlarında esir tutulan gazilerin ilk grubunun İslami İran topraklarına ayak basmasına tanıklık ettiği gündür. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada özgürlüğüne kavuşan gazilerin İslami vatana dönüşünü kutlayarak gazilerin İran milletinin sabır ve direniş simgesi olduğunu ve ülke için en zor günlerde iftihar yarattıklarını kaydetti. Reisi gazilerin fedakarlıklarının vatandaşlara ve genç nesillere anlatılmasının bir zaruret olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca Erbay'ın etkinliğinde halkın imkan ve potansiyelini kullanmaya vurgu yaptı.
İran Cumhurbaşkanı Reisi Endonezya Bağımsızlık Günü'nü bu ülkenin Cumhurbaşkanı Joko Widodo'ya tebrik etti. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Endonezya Bağımsızlık Günü dolayısıyla bu ülkenin Cumhurbaşkanı Joko Widodo'ya tebrik mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Reisi kaleme aldığı tebrik mesajda şu ifadelere yer verildi. İki ülke arasındaki sayısız işbirliği fırsatı nedeniyle ikili ve kapsamlı ilişkilerin karşılıklı çıkarlar ve uluslararası barış ve istikrarın korunması yönünde gelişmesinin iki büyük ülke olan İran ve Endonezya ile İslam dünyası arasındaki ilişkilerin gelişmesinde yeni bir dönem vaat edebileceğine inanıyorum.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İran'ın Amerika ile tutuklu takası anlaşmasını derhal hayata geçirmeye hazır olduğunu belirtti. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada güvenlik nedenleriyle ve mahkeme kararıyla İran'da tutuklanan çift uyruklu vatandaşlarının serbest bırakılmasını isteyerek bu kişilerin serbest bırakılması için çalıştıklarını belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani bugün yaptığı açıklamada Blinken'in sözlerine karşılık olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer anlaşmadan bağımsız olarak defalarca çeşitli kanallardan tutuklular meselesini takip etmek için hazır olduğunu Amerikan tarafına bildirdiğini ifade etti. Sözcü İran'ın yapılan anlaşmaya derhal uygulamaya hazır olduğunu vurgulayarak bu anlaşmayı hayata geçirmekle Amerika'da temelsiz zalimce ve yasa dışı yaptırımların ihlali suçlamasıyla tutuklanan masum vatandaşları serbest bırakmaya çalıştıklarını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kasem Kumi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Taliban ile işbirliği politikasının Afganistan halkına destek temelinde olduğunu belirtti. İranlı yetkili Kazım Ekumi bugün Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinin birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada Amerika'nın Afganistan'dan planlanmış kaçışı üzerinden bir sene geçtiğine işaretle Amerika'nın bu ülkede mutlaka yenildiğini ancak Amerika'nın firar etmesine rağmen uzaktan bu ülkedeki hedeflerini takip ettiğini vurguladı. Kazım Ekumi, askerlerin çekildiğini ancak Beyaz Saray'ın casus ve yıkıcı servislerinin hala iş başında olduğuna işaretle, İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'da kapsayıcı hükümet kurulmadığı sürece bu ülke yönetimini tanıyamayacağını, İran'ın Taliban ile işbirliği yaptığını ancak tanımadığını kaydetti.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakri, İran'ın uygulanan tüm yaptırımlara rağmen askeri açıdan olağanüstü bir güce sahip olduğunu belirterek, devrim muhafızları deniz kuvvetlerinin gelişmesinin kayda değer olduğunu vurguladı. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, Meşhed kentinde düzenlenen devrim muhafızları deniz kuvvetleri komutanları toplantısına katıldı. Tümgeneral Bakri burada yaptığı açıklamada devrim muhafızlarının güçlü donanmasının son 4 yılda büyük bir ilerleme kaydettiğini belirterek öyle ki İran İslam Cumhuriyeti'nin caydırıcılık gücü eskisine göre daha da artmıştır dedi. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ülkemizin güvenlik ve çıkarlarını korumak için görev yapmaktadır ifadesini kullanan Tümgeneral Bakri, İran donanmasının bu stratejik bölgede güçlü biçimde güvenliği sağladığını dikkat çekti. Düşmanın tüm yaptırımları ile azami baskısına rağmen İran'ın askeri açıdan olağanüstü bir güç elde ettiğinin anlatan Tümgeneral Bakri, bugün Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde sağlanan güvenlik ve istikrar İran tarihinde görülmemiştir diye konuştu.
Hüseyin-i Erbani etkeni arifesinde Tahran ile Kerbela arasında kardeş şehirler anlaşması imzalandı. Kerbela valisinin Tahran'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Tahran Belediye Başkanı ile Kerbela valisi arasında iki kent arasında işbirliğinin artmasına ilişkin kardeş şehirler anlaşması imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre Tahran ve Kerbela tarafından ortak bir komite Erbain etkeni sırasında normal işbirliği için kurulacak. Erbain etkeninden sonra da iki taraf kentsel yönetimine ilişkin işbirliğini artırmak için çaba gösterecekler.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bulunan İran askeri heyeti işgalden kurtarılan Dağlık Karabağ bölgesini ziyaret etti. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, İran askeri heyetinin Dağlık Karabağ'daki Berde ve Tertar bölgesini ziyaret ettiğini bildirdi. İran'ın Bakü Büyükelçiliği çalışanlarının da katıldığı ziyaret 20 Ağustos'a kadar devam edecek. 27 Eylül 2020'de başlayan 44 günlük savaş sonucunda Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarını işgalden kurtarmıştı. 9 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Rusya tarafından imzalanan ateşkes bildirisi ile Karabağ meselesinde yeni bir sürece girildi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 71 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 4824 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 143.260'a, vaka sayısı 7.493.317'ye çıktı. Açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7.201.750'ye ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Filistin İslami Cihat Hareketi Tahran temsilcisi Nasır Ebu Şerif ve Hamas'ın Tahran temsilcisi Halid Kaddumi bugün Tahran'da ortak basın toplantısı düzenleyerek işgal rejiminden Filistin milleti şehitlerinin intikamını alacaklarını belirttiler. Ebu Şerif basın toplantısında Halid Mansur ve Teysir Caberi isimli iki komutanı kaybettiklerini işaretle bunun büyük bir kayıp olduğunu ancak İslami Cihad'ın düzenli bir hareket olarak bu şehit komutanların yerini doldurabileceğini söyledi. Hamas'ın savaşta İslami Cihad'ı desteklediğini ifade eden Ebu Şerif, bu bağlamda bildiri yayınlamak ve diplomatik görüşmelerle İslami Cihad'a destek verdiğini vurguladı. Ebu Şerif, seçim planları peşinde olan Siyonist rejimin geçici başbakanı Yair Lapid'in Gazze operasyonunda hedefine ulaşmadığını ve büyük yenilgiye uğradığını söyledi. Hamas temsilcisi Kaddumi de Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik 3 günlük saldırılarındaki barbarca cinayetlerini işaretle Filistinli şehitlerin intikamını alacaklarını vurguladı. Direniş füzelerinin %90'ının Siyonist rejimin demir kubbesini geçtiğini ifade eden Kaddumi, bunun işgal rejimi için askeri olarak büyük bir yenilgi olduğunu belirtti.
İşgal rejiminin Filistinlilere yönelik cinayetlere devam ediyor. Ayrıntılı haberi ediniyorsunuz.
İsrail işgal güçleri dün gece ve bugün sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'nın değişik bölgelerini ve Kudüs'e yine baskınlar düzenledi, aramalar yaptı ve gözaltı operasyonları gerçekleştirdiler. Batı Şeria'nın güney kesiminde yer alan Beytlahim şehrinin güneyindeki Teku kasabasında işgal güçlerinin çok geniş çaplı baskınlar ve arama çalışmaları gerçekleştirdikleri, bu baskınlarda 22 kişinin evlerinin basılması suretiyle gözaltına alındığı haber verildi. Batı Şeria'nın kuzey kesiminde yer alan Cenin şehrinin güneyindeki Yabet kasabasında da geniş çaplı baskınlar ve gözaltı operasyonları düzenlendi. Burada gözaltına alınanlar arasında özgürleştirilmiş eski esirlerin de bulunduğu bildirildi. Burada gözaltına alınanların tümü henüz tespit edilemediği için Sayıları da tam belirlenemedi. Yine Batı Şeria'nın kuzey kesiminde yer alan Tulkerem'e bağlı Nur-u Şems mülteci kampına yapılan baskında bir genç evinin basılması suretiyle gözaltına alındı. Ramallah'ta işgal güçlerinin özgürleştirilmiş iki esiri gözaltına aldıkları haber verildi. İşgal altındaki Kudüs'te Babul Amud mıntıkasında iki çocuğun esir edildiği haber verildi. İşgal güçleri rutin hale getirdikleri ve genellikle gece yarısından sonra ve şafak sökmeden önce gerçekleştirdikleri baskınlarda evlerin mahremiyetlerini ihlal ediyor, insanlara uygun olmadıkları bir halde yataklarından kaldırıyor, geniş çaplı aramalar yapıyor, özel eşyalarını karıştırıyor, ev eşyalarına büyük zarar veriyor, buldukları zaman kıymetli eşyalarını ve paralarını çalıyor, silahlarıyla dehşet saçarak çocukları korkutuyor ve bazılarını da gözaltına alıyorlar. Bu baskınlar yüzünden işgal altındaki Kudüs'te ve Batı Şeria bölgesinde yaşayan Filistinliler hiçbir zaman güven ve huzur içinde yatamıyor. Çünkü her an bir işgalci ekibin baskın düzenlemesi ihtimali var. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık dedi. TRT Haber'in bildiğine göre Türkiye ve İsrail rejimi karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı aldıkları belirtildi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Cembek Kolubayev ile Ankara'da gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu ikili ilişkilerin geliştirmesi konusunda büyükelçi atamasının önemli olduğunu vurgularken Filistin, Kudüs ve Gazze'nin haklarını savunmaya devam edeceğiz ve bu konuda mesajlarımızın doğrudan büyükelçi seviyesinde Tel Aviv'e iletilmesi de önemli iddiasında bulundu. İşgal edilen Filistin topraklarında yeni Siyonist hükümetin kurulması ve İshak Herzog'un Cumhurbaşkanı seçilmesiyle korsan rejim İsrail'le bir diyalog süreci başladığını söyleyen Çavuşoğlu, Herzog'un Türkiye ziyareti ve daha sonra benim İsrail ziyaretim Başbakan ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Ankara ziyaretiyle süreç devam etti dedi. Çavuşoğlu iki taraf arasında ayrıca havacılık alanında bir işbirliği anlaşması imzalandığını da söyledi.
Bulgaristan'da çıkan orman yangını Edirne'nin bazı sınır köylerine kadar dayandı. Yangın rüzgarın da etkisiyle zaman zaman büyüyor. Bulgaristan'da başlayan orman yangını Türkiye-Bulgaristan sınır hattında ilerleyişini devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı sınır köylerden de görülebiliyor. Bulgaristan'da yangının devam ettiği bölgenin karşısında yer alan Saksan köyünde yangının büyüklüğü gözler önüne serildi. Bulgaristan Edirne sınırında büyük bir yangının meydana geldiğini ifade eden Lalapaşa ilçesine bağlı Saksan köy muhtarı Özgün Ekici, rüzgarın etkisini arttırması takdirinde alevlerin Tunca Nehri'ni aşarak Türkiye'ye sıçrayabileceğini belirterek şöyle konuştu. Şu anda gördüğünüz gibi Bulgaristan'da orman yangını başladı. Yağmur yağışından dolayı yangında biraz azalma oldu. Ama yağmurun etkisini kaybetmesi sonucu alevler yeniden büyümeye başladı. Bizim itfaiyelerimiz de tedbir ve risk durumunda müdahale amaçlı sınır hattında hazır beklemektedir.
Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu sene on binlerce yasa dışı göçmen sınır dışı edildi. Türkiye İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada yapılan denetimler ve operasyonlar sonucunda yılbaşından bu yana yakalanan kaçak göçmen sayısı 146.252 olarak kayıtlara geçmiştir. Tüm uyruklularla birlikte bu yıl içerisinde 69.692 kaçak göçmen sınır dışı edilmiştir. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısında %142 artış olmuştur denildi. Açıklamada 2022 yılında ülkeden sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %142 artış göstererek 69.692 olarak kayıtlara geçmiştir. Sınır dışı edilenlerin 41.492'sini Afganistan uyruklu yabancılar, 7.772'sini Pakistan uyruklu yabancılar, ve 20.428'ini diğer uyruklardan yabancılar oluşturmuştur ifadeleri kullanıldı.
Sana Haber Ajansı, Ankara'nın Suriye topraklarında yeni bir saldırı hazırlığı için güçlerini seferber ettiğini duyurdu. Sana Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Türk işgal güçleri Halep kırsalında Cerablus kentine komşu sınır kentlerdeki camilerin hoparlörlerinden uyarılarda bulunarak Türk işgalinin Suriye topraklarına yönelik yeni bir saldırı başlatmasına hazırlık olarak evlerinde kalmalarını istedi. Yerel kaynaklar Türkiye uyarılarının bölgeyi hedef alan yeni bir Türk saldırısına hazırlık amacıyla Türk keşif uçaklarının yoğun uçuşu güçlerin Haseke, Rakka ve Halep illerindeki sınırlara bitişik kırsal bölgelerin çoğunda büyük seferberliği ve terörist paralı askerlerinin seferber edilmesiyle aynı zamana denk geldiğini duyurdular.
Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı Suriye Hükümeti yönetimindeki bölgelerde Amerikalı vatandaşların kaçırılma iddiaları kesin bir şekilde reddetti. Suriye Dışişleri Bakanı yayınladığı ve Sana'nın nüshasını aldığı beyanda Amerikan hükümetinin yıllar önce Austin Tice ve diğer Amerikalıların Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarına yasa dışı yollardan girdiğini kabul ettiği belirtildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran ve Pakistan tüccarlarının ilişkilerinin gelişmesi talebiyle ilgili. İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu'nun 21. toplantısı öncesinde iki ülkenin tüccarları ikili ticari ilişkiler ve yatırımın geliştirilmesini talep ettiler. İran ile Pakistan Karma Ekonomik Toplantısı bugün başladı. İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan iki komşu Müslüman ve Ekonomik İşbirliği Örgütü üyesi olarak ticari ve ekonomik münasebetlerini geliştirmek için bol potansiyel ve imkanlara sahipler. Ancak Pakistan'ın siyasi ve ekonomik yetkililerinin enerji, inşaat, sanayi ve gıda sektörü başta olmak üzere bu imkan ve kapasiteyi azami şekilde kullanılması gerektiğine dair vurgularına rağmen bu alanda köklü bir değişim olmamıştır. Yapılan planlamaya göre Tahran ile İslamabad'ın ticari hacmi yıllık bazda 5 milyar dolara çıkarılacaktır. Ancak şimdiye kadar bu hedef gerçekleşmemiştir. Pakistanlı uzmanlardan Rıza Hasan, İran ile Pakistan'ın ekonomik hedeflerinin gerçekleşmeme nedenlerine işaretle, Pakistan'ın her daim kendini büyük ölçüde Amerika'nın etkinliği ve Suudi Arabistan başta olmak üzere bazı Arap ülkeleriyle özel münasebetleri çerçevesinde dış ilişkilerini kısaltma zincirine bağladığını ve onların İslamabad'ın kendi istediği gibi bölgesel politikalarını ayarlamasına izin vermediğini ifade ediyor. Oysa İran İslam Cumhuriyeti teknik ve mühendislik, enerji, inşaat, bilgi tabanı ve otomotiv sektörü gibi alanlarda büyük potansiyel ve bilfiil kapasiteye ve kabiliyetlere sahipken Pakistan'da farklı ve çeşitli potansiyeller sahiptir ki Tahran ve İslamabad bu potansiyelleri daha fazla tespit etmekle birbirini tamamlayan iki Müslüman ve komşu ülke olarak ihtiyaçlarını karşılıklı olarak bertaraf ettikleri için Batı'ya bağımlılığını azaltabilirler. Bu hedefin gerçekleşmesi için çeşitli fuarların düzenlenmesi ve yapılan anlaşmaların hayata geçirilmesi şarttır.
Pakistan meseleleri uzmanlarından Rui Sıfat bu bağlamda paylaştığı görüşlerinde şöyle diyor. İran ve Pakistan'ın ticari ilişkileri için en ciddi olumsuz yönlerden biri, iki ülkenin yapılan anlaşmaların farklı konuların etkisi altında kalacak hayata geçirilmesidir. Tahran ve İslamabad ilişkilerinin düşmanları hiçbir zaman iki tarafın münasebetlerinin gelişmesini istememiş ve Pakistan'a baskı yapmakla ikili ilişkilerini de engellemeye çalışmıştır. İki komşu ve Müslüman ülke olan İran İslam Cumhuriyeti ile Pakistan'ın ticaret sektöründeki ilişkilerinin gerçek yüzü, ilişkilerin istenen şekilde gelişmesi için Pakistan yönetimi başta olmak üzere iki tarafın ciddi iradesine ve yapılan anlaşmalar ve beklentilerin hayata geçirilmesine bağlıdır. İran ile Pakistan'ın potansiyellerine de uygun şekilde ticari ve ekonomik münasebetlerinin gelişmesi, hem iki Müslüman ve komşu ülke halkları hem de bölgenin lehinedir. Pakistan yetkililerinin son sıralarda ilişkilerin gelişmesi için bir çözüm olarak üzerine durarak vurgu yaptıkları konulardan biri ise ticari münasebetlerin takası olan barter şeklinde ve milli para birimleriyle ticari ilişkilerin gelişmesidir. Bu durum tarafların dolara bağımlılığını da azaltabilir ve herkese mevcut ticari ve ekonomik imkanlardan yararlanmasına zemin sağlayabilir. İki ülkenin sınırlarındaki pazarların aktif hale getirilmesi de ikili ticaretin gelişmesine ve sınır bölgelerinde gıda güvenliğine katkı sağlayabilir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Putin'in modern Rus silahlarıyla müttefiklerini donatmaya hazırlığını bildirmesiyle ilgili. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkesinin Güney Amerika, Asya ve Afrika'daki müttefiklerine çeşitli modern ve gelişmiş silahlar vermeye hazır olduğunu belirtti. Putin, 120 ülkenin temsilcilerinin katıldığı uluslararası askeri serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, emperyalist hegemonyaya boyun eğmeyecek bağımsız bir yol almaya devam edeceğiz dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin ayrıca Ukrayna'daki savaş hakkında şunları söyledi. Özel askeri bilim açısından askerlerimiz Donbas savaşçılarıyla birlikte görevlerini onurlu bir şekilde yerine getiriyor ve Rusya için savaşıyor ve Luhansk ve Donetsk cumhuriyetlerinde barış içinde yaşıyorlar. Müttefiklerimize hafif silahlardan zırhlı araçlara ve toplara, hava muharebe ve insansız hava araçlarına kadar en modern silah türlerini sunmaya hazırız. Putin'in dünya genelindeki müttefiklerine modern silahlar satmaya hazırlığı, Moskova'nın geleneksel silah satış politikasında bir nevi değişikliğe gittiğini gösteriyor. Şimdiye kadar Moskova, diğer ülkelere silah satışı konusunda bir takım çekinceler uyguluyordu. Örneğin, hipersonik füzeler gibi en modern silahları diğer ülkelere satmıyordu. Bu füzeler Ukrayna Savaşı'nda görüldüğü gibi kader belirleyici silahlar sayılıyorlar. Rusya kendi silahlı kuvvetleri için S-500 füze ve hava savunma sistemini üretmiştir ve şimdiye kadar hiçbir ülkeye bu silahı satmamıştır. Aslında Rusya'nın, Amerika başta olmak üzere, Batı'nın gelişmiş Rus askeri teknolojisine ulaşabileceğinden endişe duyduğu için şimdiye kadar bu gibi silahları diğer ülkelere satmaktan çekinmiştir.
Ancak gelinen aşamada son sıralarda yaşanan gelişmelere göre durum değişmiştir. Bir yandan Ukrayna savaşı nedeniyle Amerika'nın başını çektiği Batırılar siyasi ve diplomatik olmak üzere Rusya'ya en ağır yaptırım uygulayarak Moskova'yı izole etmeye çalışmakta. Bu mesele Moskova'nın tepki amaçlı olarak diğer ülkeler ve bölgelerle ilişkilerini geliştirmeye yöneltmiştir. Bu durum ilk etapta Çin ve Hindistan gibi diğer ülkelerle ticaret, ekonomi ve enerji alanlarında münasebetlerin genişlemesi şeklinde görülmekte. Dünyada en büyük ikinci silah ihracatçısı olan Rusya, kuşkusuz yeni yaklaşımı doğrultusunda silah satış politikasında değişikliğe gitmiştir. Putin'in pazartesi günü yaptığı konuşmaya göre Rusya bundan böyle müttefik ülkelere en modern ve gelişmiş silahlar sunacak ve bu bağlamda herhangi bir kısıtlama da olmayacak. Rus silahlarından daha ucuz ve kaliteli olduğu için bazı ülkelerin bu ülkeden daha fazla silah almasına ve yeni silah anlaşmaları imzalamalarına yol açabilecektir. Diğer yandan Batı'nın yaptırımları yüzünden döviz geliri azalan Rusya, başka ülkelere silah satışına artan şekilde istek göstermektedir. Rusya'nın çok kutuplu dünyanın da oluşması için sürekli çabalarına da göre dünya ülkelerinin batı silahlarına da bağımlılığının da azalmasıdır. Putin bu hususta yaptığı açıklamada ise geniş askeri teknik işbirliğinin geliştirilmesiyle işbirliği münasebetlerine sahip ülkeler ve dünyanın da güvenliği güvenilir şekilde temin edilebileceğini vurguladı. Kuşkusuz Rusya'nın silah satışına ilişkin tutum değişikliği de Amerika başta olmak üzere batılı ülkeleri de rahatsız edecektir. Amerika bilindiği üzere geçtiğimiz senelerde Katsa yasası uyarınca diğer ülkelerin Rusya'dan silah almasına engel olmaya çalışmıştır ve tehdit veya rüşvetle Rusya'nın Mısır ve Endonezya gibi diğer ülkelerle silah anlaşmalarına da engel olmuştur. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor. Ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun son sıralarda Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı açıklamalarla işaretini verdiği Suriye'ye yönelik politika değişikliği geçtiğimiz günlerde bayağı tartışıldı. Çavuşoğlu'nun Suriye'de siyasi çözüm için muhalifler ile hükümeti anlaştırmak vurgusu ve geçen Ekim'de Belgrad'daki bağlantısızlar toplantısında Suriyeli mevkidaşı Faysal Miktadi ile ayağüstü görüştüğünü söylemesinin ardından Türkiye kontrolündeki Suriye topraklarında çeşitli gruplar tarafından sokağa dökülerek Türkiye'nin bayrağının yakıldığı gösterilerin ardından Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarıyla ilk geri adım gelirken Çavuşoğlu ifadelerine düzeltme getirdi. Suriye ile ilgili son günlerde hararetli haberler ve gelişmeler, özellikle iki taraf arasında ne olup biteceğine dair iddialar var, gündemde tartışılıyor. Bugünkü sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. İhsan Bey, merhabalar efendim.
Merhabalar.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi ilk önce dilerseniz Türkiye ile Suriye arasındaki son günlerde yaşanan haberlere ve olaylara bakalım. Sizce ilk soru olarak şunu sormak istiyorum. Türkiye direkt Suriye ile görüşmek ister mi? Bu aslında gerginlikler bitsin diye huzur ve istikrarın sağlanması yönünde, yani Suriye'deki o muhalifler de dikkate alacak olursak böyle bir görüşmenin ve buluşmanın imkan tanımak mümkün mü bunun için? Nasıl düşünüyorsunuz?
Ya aslında Türkiye şu anda resmi olmasa da Suriye ile direkt görüşmeye başlamış durumda. Çünkü birkaç neden var. Türkiye açıkçası hem dış politikada, yani diplomaside, hem de Suriye politikasında açıkçası ciddi bir tıkanıklığı yaşıyor şu anda. Yani ciddi bir çözümsüzlüğü yaşıyor. Yani bu çözümsüzlüğü açabilmek için de direkt Suriye hükümeti ile, yani üst düzeyde bir ilişkinin gelişmesiyle ilgili bir şeydir. Fakat Türkiye bugüne kadar buna çok fazla alt seviyede görüşmeler yapsa da üst düzeyde bir Suriye hükümeti ile görüşmeyi göze alamıyordu. Çünkü çok fazla yaşanmışlıklar var olumsuz anlamda iki devlet arasında. Çünkü Suriye hükümeti, Şam hükümeti olayların başlanması ve bu kadar insanın ölmesi ya da kaosun yaşanmasına direkt Türkiye'deki mevcut hükümeti sorumlu tutuyor. Tabii Türkiye'nin de Suriye yönelik bir takım eleştirileri var. Doğal olarak bu ciddi bir şekilde engeldi aslında direkt bir görüşmenin oluşabilmesi için, yani resmi anlamda. Fakat Suriye'deki politikanın çözümsüzlüğü falan olunca son Tahran'da yapılan görüşmeyle birlikte, yani üçlü zirveyle birlikte aslında hem İran hükümetinin tavsiyeleri hem de özellikle Rusya'nın, Putin'in direkt Türkiye'yi Şam ya da Esad hükümetiyle iletişim kurması için teşvik etmesi biraz Türkiye'yi burada hareketlendirdi. Aynı zamanda da cesaretlendirdi. Yani Çavuşoğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye Dışişleri Bakanı ile yaklaşık 6 ay öncesinde bir görüşme, ayaküstü bir görüşme yaptığına dair bir cesaretli bir itirafta bulundu. Yani bu da aslında Tahran'da yapılan zirve ve zirvenin Türkiye'yi direkt teşvik etmesi, yani adres göstermesi, çözüm konusunda başka bir Suriye hükümetiyle iletişim kurmadan başka bir çözüm yolunun olmadığına dair yani hem ikna etmek hem de direkt resmi olarak da cesaretli bir şekilde de söylemek ve Türkiye'yi cesaretlendirmek oldu. Yani bu biraz şimdi Türkiye'de Vatan Partisi bir heyet oluşturdu ve bu Vatan Partisi biliyorsunuz aynı zamanda hükümetin küçük ortağı olarak biliniyor. Yani bugüne kadar MHP, AKP tarafında oluşturulan Cumhur İttifakı'nın resmi olmasa da şu anda küçük ittifakçılardan bir tanesidir Vatan Partisi. Vatan Partisi bu konuda tabii uzun süredir Rusya ile olan ilişkileri var. Yani Suriye'de de bazı ilişkileri falan var. Ve Vatan Partisi şu anda üst düzeyde bir açıklamada bulundu ve direkt Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın davetlisi olarak oraya gidecek. Ama tabii ki bu oraya gidilirken aynı zamanda da Türkiye'nin bana göre ilk Suriye hükümetiyle Şam'la resmi bir görüşmesi olarak algılanılması gerekiyor. Çünkü Vatan Partisi tek başına, her ne kadar biz tek başına yapıyoruz dese de bunun tek başına olmadığını, Türkiye'de Sayın Erdoğan'ın bilgisi dahilinde olduğu, aynı zamanda kaç gün öncesine Sayın Erdoğan'ın yardımcısı Yazıcıoğlu açıklama yaptı. Yani üst düzeyde bir iletişim ve diyalog gelebilir diye. Akabinde hükümetin ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bunu onayladı biliyorsun. Bahçeli onaylamasa hükümetin ya da başka bir söylentinin ortaya çıkması ya da böyle bir cesaretli girişimin olması mümkün değil. Yani imkansız da. Yani bizim Türkiye okumamız biraz böyle. Yani bu mevcut hükümetin, yani AKP ve MHP iktidar hükümetin bilgisi dahilinde aslında bir şekilde üst düzeyde bir görüşme yapılacak. Çünkü Vatan Partisi Doğu Perinçek'in heyeti giderken muhtemelen Ankara'dan da bir takım şeyler götürülecek. Yani bir takım konuşmalar, bir takım işte ne talep ediliyor, nasıl bir bundan sonra süreç işleyeceğine dair bir takım görüşmelerin ekseninde bir elçilik yapacak. Oradan da tabii Suriye Devlet Başkanı'nın söylediklerini ve yumuşama sürecinin nasıl olabileceğini, eksenin üzerinde olabileceğinin, aynı zamanda oradaki talepleri de buraya getirecek. Evet. Muhtemelen ondan sonra bir takım görüşmeler falan daha resmi düzeyde devam edeceğini düşünüyorum. Ama şu anda da görüşmeler bana göre artık Türkiye hem üst düzeyde, yani onca yaşanan savaşlar, çatışmadan, kaostan sonra Vatan Partisi'nin heyeti bir üst düzey görüşmedir ve bu da hükümetin bilgisi dahilindedir.
Tahran Radyosu.
Evet, Rüstem Bey, şimdi bu Suriye ile ilişkiler canlandırma gündemi Türkiye'de yapılacak bu seçimlerle sizce ilişkilendirmek mümkün mü? Hani AK Parti'nin dış politikasının biraz yani geçenlerde daha iflasa uğramıştı. Şimdi bunları yeniden ihya etme yönünde seçimlere ne kadar katkısı olur sizce?
Ya bana göre son dönemlerde Türkiye'nin ya da hükümetin bu dış politikadaki strateji hepsi seçime yatırım amaçlıdır. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ile olan ilişkiler, Mısır'la olan ilişkiler, Suudi Arabistan'la olan ilişkiler, İsrail'le olan ilişkiler bana göre hepsi seçime yatırımdır. Çünkü evet, Türkiye aynı zamanda dış politikada ciddi bir şekilde bir çıkma sürecine girmişti. Tabii bu durum ekonomisini çok ciddi bir şekilde etkiliyordu ve bu ekonomik sorun da aynı zamanda mevcut iktidarın, yani Cumhur İttifakı'nın, AKP'nin oylarının ciddi bir düşüşe neden olmasıyla ilgiliydi. Şimdi bu yeniden işte özellikle Suriye ile ilişkilenmek, çünkü Türkiye'de sığınmacılar meselesi oldukça tartışılır hale geldi. Yani biliyorsunuz milliyetçi kesim çok fazla, da özellikle Ümit Özdağlar falan vesaire, o küçük partiler falan çok ciddi sorun etmeye başladılar. Ve ama ki yeni anketlere baktılar ki Türkiye'nin aslında %60-70'i bu durumdan memnun değil. Yani ciddi sığınmacı meselesine AKP'nin de buna çözüm bulmamasında, AKP'nin de bunu sebebi bir parti olmasından kaynaklı AKP oylarında ciddi bir düşüş yaşandı. Muhtemelen bu Suriye ile olan iletişimde biraz bunu tamir etmeye çalışacaklar. Yani iyileştirmeye çalışacaklar.
Evet.
Şimdi seçim süreci de Türkiye'de de az bir zaman kaldı. Buna dönük eğer o zamana kadar ne kadar bunu dönüştürebilirler, tekrar geri dönüşüm ne kadar olabilir, açıkçası o şu anda biraz muamma. Yani biraz tam olarak kestiremiyoruz. Ama önümüzdeki günlerde göreceğiz herhalde.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Türkiye-Suriye ilişkileri çerçevesinde yaşanan son gelişmeleri gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden, hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğiniz hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağım sizlere.
Keyhan gazetesinde İran savunma sanayi sergisinin açılacağının duyurulması Siyonist İsrail rejiminin Gazze şeridine son günlerde düzenlediği saldırılardan birinde 5 Filistinli çocuğun şehit düşmesine neden olduğunu itiraf etmesi gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Amerikalı gazetecilerin CIA'ya dava açmasına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Amerikalı gazeteci ve avukatlar Wikileaks'in kurucusu Julian Assange ile yaptıkları görüşmelerin Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA tarafından gözetlendiğini iddia ederek CIA'ya casusluk gerekçesiyle dava açtı. Amerika'da bir grup gazeteci ve avukat Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ı Ekvador'daki İngiltere Büyükelçiliğine sığındığı sırada ziyaret ettiklerinde Amerikan CIA'nin kendilerini gözetlediğini kaydederek CIA ile CIA'nin eski direktörü Mike Pompeo'ya dava açtı. Amerika'daki New York Bölge Mahkemesi'nde açılan davada Pompeo yönetiminde CIA'nin söz konusu Amerikalı gazeteci ve avukatlara yönelik casusluk yaparak onların gizlilik haklarını ihlal ettiği ifade edildi. Davaya ilişkin dosyada gazetecilerin ve avukatların elektronik cihazlarını Aşang'ı ziyaret etmelerinden önce o sırada Büyükelçiliğin güvenliğini sağlayan özel bir güvenlik şirketi olan Gunter Krover Global'a teslim etmelerini istendiği, daha sonra şirketin bu bilgileri kopyalayarak Pompeo yönetimindeki CIA'ye sağladığı iddia edildi.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun Amerika ve müttefiklerinin mutlak egemenliğinin geçmişte kaldığını söylemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'nın egemenliğini sürdürmek ve sırtlarından geçinmek için bağımsız devletleri kendi isteklerine boyun eğmeye, başkalarının kurallarına göre yaşamaya zorlamaya çalıştığını söylemesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen'in bir internet sitesi bir Amerikan heyetinin Hadramut'a yaptığı ziyaretin ardından Amerikan heyetlerinin bu eyalete, özellikle de kıyı şehirlerine gerçekleştirdiği ziyaretin Amerika'nın Yemen'in petrol zengini bölgeler üzerindeki açgözlü emellerini gösterdiğini yazdı. Bir Amerikan heyeti geçen pazar günü imar ekibi kisvesi altında Yemen'in Hadramut bölgesindeki Burum şehrine girerek bu bölgenin yerel yetkilileriyle bir araya geldi. Yemen'in 26 Eylül haber sitesi konuyla ilgili haberinde şunları yazdı. Amerikan heyetinin Amerikan kuvvetlerinin imar ekibi adı altında ve hizmet projelerini denetleme bahanesiyle kıyı şehri Burum'a yaptığı ziyaret, Amerika'nın askeri üs kurma ve Yemen'in kıyılarını ve stratejik bölgelerini kontrol etme doğrultusundaki hırs ve açgözlülüğünü ve düşmanca niyetlerini göstermektedir. Bu eylem Yemen'e yönelik saldırıların gerçek hedeflerini ortaya koymaktadır ve gerisi sadece bu hedefleri gerçekleştirmenin araçlarıdır.
Hemşeri gazetesinde Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın iddialarına tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın iddialarına tepki olarak Suriye halkının katledilmesinde Paris'in önemli bir sorumluluğu olduğunu belirtti. Suriye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Fransa hükümeti terörü desteklemeye tam katılımı doğrultusunda Suriye'deki durum hakkında yalanlar yaymaya ve kamuoyunu çarpıtmaya çalışmıştır dedi. Suriye Dışişleri Bakanlığı resmi bir kaynak ülke resmi haber ajansına yaptığı açıklamada şöyle dedi. Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması, sahte ve güvenilmez bir videonun yayınlaması garip değil. Bunlar Suriye krizini karalamak için çıkarılan ve bu ülkeye yönelik saldırganlığın hizmetinde kullanılan videolardır. Suriyeli yetkili Suriye'ye karşı savaşta terörizmi tam katılımı ve sınırsız desteğiyle Fransız hükümeti kan dökülmesinin ve Suriye halkına karşı işlenen cinayetlerin ana sorumluluğunu taşımaktadır. Fransa'nın bu adımları savaş suçu ve insanlığa karşı suç düzeyine ulaşan eylemlerdir diye kaydetti. Yetkili açıklamasının devamında şöyle dedi. Bu ülkenin tarihi tüm dünyada cinayetlerle doluyken Fransa hükümetinin insan haklarını savunduğunu iddia etmesi çok komiktir. Fransız hükümetinin özür dilese dahi kara tarihinden silemeyeceği suçlardır bunlar.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla başlıyoruz.
Türkiye'nin Rusya karşıtı yaptırımlara katılmaması.
Türkiye ile Rusya'nın dolarsız ticaret işbirliği.
Türkiye'nin F-16 satın almaya yeniden çalışması.
Ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türkiye Kıbrıs konusundaki desteği.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ülkesinin enerji alanında Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayacağını açıkladı. Türkiye, Amerika ve müttefiklerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına katılmayacağını ilk kez açıkça beyan etmiyor ve bu konuda farklı bir politika izleyebileceğini başından itibaren göstermiştir. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın daha önce ülkesinin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayacağını ve Rusya ile tüm köprüleri yıkmayı kabul etmediğini belirtti.
Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara yaklaşımı bu ülkenin enerji kaynakları, ekonomik kapasiteleri, jeopolitik gücü, lojistik ve teknolojik gücü başta olmak üzere birçok faktöre sahiptir. Ukrayna Savaşı'nın ardından Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar Moskova'nın batılı ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini azalttı. Ancak Türkiye şimdiye kadar bu ekonomik fırsattan yararlandı ve Türkiye'nin geçtiğimiz Temmuz ayında Rusya'ya ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %46 artarak 791 milyon dolara ulaşarak Türkiye 2021'de Rusya'ya ihracat yapan ülkeler arasında 10. sıradan 5. sıraya taşıdı. Ayrıca ikili ticaretle ilişkin rakamlara bakıldığında Rusya'nın Çin'den sonra Türkiye'nin 2021 yılında en çok ithalat yaptığı ikinci ülke olduğu görülüyor. Öyle ki Türkiye'nin Rusya'dan ithalatı 2021'de yaklaşık 26 milyar dolara ulaştı.
Rusya'nın Türkiye'deki en büyük turist payını oluşturduğu bir durumda Türkiye'nin ekonomik refahının turizm kategorisine bağımlılığı göz önüne alındığında Türkiye için Rusya büyük önem taşıyor ve vazgeçilmez bir faktör olarak görülmektedir. Küresel gücün geometrisindeki ve denklemlerindeki değişimler Türkiye'nin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlara karşı itaatsizliğini göstermesine ve bu yaptırımların örgütlenmesinin zayıflamasına neden olmuştur. Doğal olarak Amerika ve müttefiklerinin Rusya'ya uyguladığı baskıda bir boşluğun ortaya çıkması bu çabaları etkisiz kılacak ve Batı'nın hedeflediği yaptırımları zayıflatacaktır. Şimdi ise konuyla ilgili siyasi meseleler uzmanı Sayın Teymur Kuliyev'in görüşlerini dinleyelim.
Genelde Rusya Federasyonu aynen Türkiye Cumhuriyeti gibi uluslararası kabul edilmiş çağdaş kurallara uyan ve Batı dünyasıyla hiçbir çelişkide bulunmayan bir devletler gibi tanınırdılar şimdiye kadar. Mesela Kuzey Kore Halk Demokratik Cumhuriyeti olsun veya bir başka bir Afrika ya Latin Amerika'sı devleti olsun, mesela Filipin gibi çok sert bir cumhurbaşkanı olan bir devlet olsun diye. Bunlar gibi ne Türkiye Cumhuriyeti ne Rusya Federasyonu Batı karşıtı bir tavır almamışlardı şimdiye kadar. Ama Rusya karşı uygulanan bu yaptırımlar neden ileri geldi? İleri gelmesi ondan ki son anda Rusya Federasyonu dözüm yetirmeyerek Batı aleyhine çok ciddi adımlar atmış oldu. Yani bugün Ukrayna ile Rusya'nın askeri çatışması aslında Batı'nın Rusya aleyhinde böyle diyebiliriz kurduğu tuzaklar neticesinde Rusya'nın yok edilmesine doğru inkişaf eden bir provokasyonların neticesi gibi tanıyabiliriz. Bu neticede Rusya şimdi Batı alemi tarafından yaptırımlarla yüz yüze kaldı. Yani askeri karşılaşmadan başka buna ilave olarak ekonomik yaptırımlar da Rusya'nın arkasına sapılan sancılan bir hançer gibi onu tezlikle diz çökmüş hale getirmelidir Batı planlarına göre ve Rusya da buna mukavemet gösteriyor. Şimdi Rusya'nın en yakın hemsınır devletlerinden birisi aynı zamanda birçok Avrupa dahili veya Asya dahili ameliyatlarda siyasi, askeri, ekonomik Rusya Türkiye Cumhuriyeti Rusya Federasyonu'nun yakından işbirliği yaptığı bir taraftaşıdır. Böyle. Demek bu mevkide, bu durumda Türkiye ne yapmalı? Yani kendi mantıkımızla bir tahmin yapalım. Türkiye Rusya ile münasebetleri berbat edebilmez. Bu tabii bir haldir. Çünkü böyle bir kudretli komşu ile karşı karşıya gelmek son bu çelişkili bir zamanede devirdi. Türkiye için de beklenilmez bir kayıplarla sonuçlanabilir. Elbette onun için Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yaptırımlara katılmaması en iyi bir seçenek olabilir.
Sayın Kuliyev'e teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçtiğimiz hafta Türkiye ile Rusya ikili ticarette doları kaldırmak için işbirliğine start verdiler. Bu bağlamda Türk Enerji Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada iki ülkenin ticari ilişkilerini derinleştirmek ve de uluslararası piyasada dolar hegemonyasına karşı koymak için Ankara ve Moskova'dan ihraç edilen doğalgazın parasını iki ülkenin milli para birimleriyle ödenmesi konusunda anlaştıklarını duyurdu. Geçen haftada Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan ithal ettiği doğal gazın ruble ile ödenmesi konusunda anlaştıklarını ifade etmişti.
Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşma uyarınca, Rusya Türkiye ihraç ettiği ürünler için ruble ve Türkiye'de Rusya ihraç ettiği ürünler için TL alacak. 2017 yılında Türkiye Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde iki lider karşılıklı ekonomik ilişkilerin sürmesine vurgu yaparak Ankara ve Moskova'nın ticaret için dolar, avro, ruble, altın ve yuan kullanabileceklerini belirtmişti. Ancak Erdoğan ile Putin'in Suçi'de son günlerde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı ülkesinin Rusya ile ticarette ruble ve Rusya'nın da Türkiye'ye ödemelerini ruble ile yapabileceğini kaydetti. Çin başta olmak üzere bazı ülkelerin ardından Rusya ile Çin'de uluslararası ticarette doları kaldırıp yerine kendi para birimlerini kullanmaya çalışmaktalar. Bu sürece göre yakında İran dolarsız ticaret için girişimde bulunacak. Aslında İran'da Rusya, Türkiye ve Çin ile ikili ticaretinde kendi para birimini karşılıklı olarak kullanmaya gayret göstermekte. Tahran bu ülkelere ihraç ettiği ürünler için riyal alacak ve bu ülkelerden ithal ettiği ürünlere ruble, TL ve yuan ile ödeme yapacaktır.
Türkiye ve Rusya arasındaki son anlaşmanın uygulanmasıyla iki ülke bankacılık sistemlerini ve parasal işbirliğini güçlendirmekle turizm ve vize alanlarında karşılıklı işbirliği içine girebilecekler. Nitekim Rusya, Türkiye'de bankacılık altyapısını güçlendirmek ve Rus MRI kredi şartlarının bu ülkede kullanılması için çaba göstermekte. Rusya ile Türkiye'nin tüm bu girişimleri iki ülkenin Amerikan dolarına bağımlılığını azaltma doğrultusundadır.
Geçen hafta Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'den bir heyetin F-16 savaş uçağı teslimatını görüşmek için önümüzdeki hafta Amerika'ya gideceğini duyurdu. Bültenimizi konuya ilişkin raporumuzla devam ediyoruz.
Akar söz konusu heyetin F-16 savaş uçaklarını satın alması için gelecek hafta pazartesi günü Amerika'ya gideceğini söyledi. Ankara 40 adet F-16 savaş uçağına ilaveten daha önceden satın alınan F-16'ların bakımı ve yenilenmesi ve tamiri için gerekli yedek parçalar ve teçhizatı da almayı umut ediyor. Erdoğan hükümetinin Amerika'da savaş uçağı ve askeri silah alma çabaları 2016'dan bu yana iki taraf arasında bu konuda yapılan onlarca tur müzakerelerin sonuçsuz kalmasına rağmen devam ediyor. Ankara yönetimi daha önce Beyaz Saray'ı 35 savaş uçaklarının satın alınması için 1 milyar 400 milyon dolar ödedi. Fakat Amerika, Kuzey Atlantik Paktı NATO'nun bir üyesine karşı sorumluluklarını yerine getirmedi. Bu olay Beyaz Saray'ın bu ülkenin sözde stratejik müttefiklerine yönelik kötü vaatlerinin bir başka belgesidir. Tüm bunlara rağmen Ankara hükümeti ve Erdoğan hükümetine bağlı uzmanlar Amerika'nın Türkiye'ye yönelik tehditlerinin geçici olduğunu düşünerek çok ciddiye almıyorlar.
Trakya Üniversitesi akademisyenlerinden ve Amerika siyasi meseleler uzmanı Özdemir Akbağal bu bağlamda yaptığı açıklamada Ankara ve Washington arasında gerginliklerin 1970'ten beri süre geldiğine işaretle Amerika yönetiminin arada bir Ankara'ya baskı uyguladığını fakat bu baskıların uzun süreli olmadığını ve yakında biteceğini düşünüyor. Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerdeki gerilim Amerika'nın IŞİD'e karşı savaşmak için Suriye'de Kürtlerle birlikte 2014'ten bu yana yoğunlaştı. Amerika'nın Suriyeli Kürtlere desteğinin yanı sıra Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemini satın almasını, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki maceracı eylemleri ve Libya'daki iç çatışmalar Ankara ve Washington arasındaki ihtilafları daha da yoğunlaştıran diğer sebeplerdir.
Geçen hafta Kıbrıs Rum kesimi Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kıbrıs Türk kesimi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesine itiraz etti. Sohbetimize bu haberle birlikte son vermek istiyoruz.
9 Ağustos'ta İlham Aliyev Türkiye ziyareti sırasında Kıbrıs Türk bölgesine lideri Ersin Tatar ile bir araya geldi. Kıbrıs Rum kesimi Dışişleri Bakanlığı bu eylemi ayrılıkçılığı güçlendirmeye yönelik bir hareket olarak nitelendirdi. Geçen Cuma 12 Ağustos günü Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı, geçen Salı günü İlham Aliyev ile Ersin Tatar arasındaki görüşmeyi protesto ederek Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetinden davranışını düzeltmesini istedi. Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı ayrıca şunları belirtti. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın kendi kendini Kıbrıs Türk tarafının Cumhurbaşkanı ilan eden Cumhurbaşkanı ile görüşmesi, Kıbrıs Türklerinin tek taraflı ayrılma ilanını kınayan Birleşmiş Milletler kararını ihlal ediyor.
Aynı zamanda Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne yeni üyelerin katılımını kabul etmesi gerektiğini işaret ederek, Kıbrıs'ta Türklerin taleplerini desteklenmesi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin talebini zorlaştırabilir, dedi. Söz konusu görüşme, Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin kendi kendini ilan eden Kıbrıs Türk kesimi yetkilileriyle ilk görüşmesi değil. Geçen yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs Türk bölgesini yaptığı ziyaretin arifesinde Azerbaycan Cumhuriyeti ve Pakistan'dan iki diplomatik heyetin bu kendi kendini ilan eden cumhuriyeti yaptığı ziyaretler Ankara hükümetinin bu yöndeki azmini gösterdi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İranistan Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde kas ve iskelet bozuklukları hakkında konuşacağız.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz.
Sırt ağrıları insanların en sık doktora gitme nedenlerinden biridir. Bu da insanların aktivitelerini kısıtlamaya yol açar ve tüm dünyada fiziksel engelliliğin en önemli nedenlerinden biri de sayılır. Sırt ağrısı belin alt veya üst kısmında ortaya çıkabilir. Bel altı sırt ağrısı genellikle bel üstü sırt ağrısından daha görünür ve somuttur. Çünkü genellikle daha şiddetlidir ve günlük aktiviteleri gerçekleştirmede daha kısıtlayıcıdır. Daha sık görülmesinin nedeni belin alt kısmının üst kısmına göre daha fazla hareket açıklığa sahip olması ve bu hareketleri yapabilmek için içindeki destek miktarı ve iskelet stabilitesinin azalmasıdır. Bel üstü sırt ağrısının prevalansı da bel ağrısı ve şiddetli boyun ağrısı ile aynıdır. Ancak yoğunluğu genellikle bel ağrısından daha azdır. Bel üstü sırt ağrısı genellikle yürürken, ayakta dururken ve otururken yanlış vücut duruşundan kaynaklanır. akut ve şiddetli üst sırt ağrılarında genellikle bu bölgedeki kas spazmları veya stres kırıkları neden olur?
Sırt ağrısının çeşitli nedenleri vardır. Aniden ortaya çıkan ve 6 haftadan kısa süren akut sırt ağrısı genellikle ağır nesnelerin düşmesi veya kaldırılmasından kaynaklanır. Kronik sırt ağrısı 3 aydan fazla devam edebilir. Kas veya bağ gerginliği, disk şişmesi veya fıtıklaşması, arterit, iskelet anormallikleri ve osteoporoz sıklıkla sırt ağrısından olan faktörlerdir. Sırt ağrısı, enfeksiyon ve omurga kanseri, uygun olmayan yatak, uyku bozukluğu nedenlerle ortaya çıkabilir.
Sırt ağrısının ortaya çıkmasında risk faktörleri vardır. Bu faktörlerden biri de yaşlılıktır. Çünkü yaşlandıkça sırt ağrısı yaşama olasılığınız artar. Genellikle sırt ağrısı 30-40 yaşlarında başlar. Egzersiz yapmamak sırt ağrısı için başka bir risk faktörüdür. Sırt kaslarının kullanılmaması nedeniyle zayıflaması ve uygun spor aktivitelerin yapılmaması sırt ağrısına neden olabilir. Ayrıca fazla kilolu olmak sırtınıza çok fazla baskı uygular. Bazı artrit ve kanser türleri de sırt ağrısına neden olabilir.
Sırt ağrısının diğer nedenleri psikolojik faktörlerin yanı sıra yanlış şekilde nesneleri kaldırmaktır. Çünkü depresyon ve anksiyeteye daha yatkın kişilerde sırt ağrısı riskinin daha yüksek olduğu görülüyor. Disk yırtılması, osteoporoz, sırt ağrısı riskini artıran yapısal problemlerdir. Kas ağrıları, ateş ve ani sırt ağrıları sırtın esnekliğinde ve hareket açıklığında azalma, sırt ve belde aşağı doğru uzanan ağrılar sırt ağrısının belirti ve semptomları arasındadır.
Bu hastalığı teşhis etmek için doktor, röntgen, MR veya bilgisayar yardımıyla taramaları, kan tahlilleri, kemik taramaları ve EMG testleri reçete edilir. Sinirler tarafından üretilen elektriksel uyarıları ve kasların bunlara nasıl tepki verdiğini ölçmek için bir EMG testi yapılır. Bu test, fıtıklaşmış disklerin neden olduğu sinir sıkışması ve spinal kanalın daralması gibi komplikasyonların varlığını doğrulayabilir. Sırt ağrısı tedavisi cerrahi ve cerrahi dışında iki yöntemle yapılır. Ağrı kesiciler, nonsteroid, anti-inflamatuar ilaçlar, kas gevşeticileri ve lokal anesteziler gibi ilaçlar bu tedaviler arasındadır.
Kortizon enjeksiyonu doktorun sizin için reçete edebileceği bu hastalık için tedavi yöntemlerinden biridir. Kortizon enjeksiyonları sinir kökleri etrafındaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Ancak kortizon enjeksiyonlarından kaynaklanan ağrının giderilmesi yalnızca birkaç aydan daha kısa bir süre için sınırlı bir süre devam edebilir. Bu hastalık için soğutma ve ısıtma yöntemleri kullanılmaktadır. Sırt ağrıları için başka bir tedavi yöntemi sırt telleri ve nesneleridir. Bel için kullanılan sırt telleri bazı durumlarda omurganın hareket açıklığını sınırlayarak hastalık ve omurilik disklerinin hasar görmesinden kaynaklanan bölgesel ağrıların giderilmesine yardımcı olabilir.
Tahran Radyosu.
Klasik fizyoterapi yönteminin yanı sıra bu hastalık için omurga germe tedavi yöntemi de uygulanmaktadır. Spinal traksiyon ile sırt ağrısı tedavisi manuel veya mekanik olarak yapılabilen bir yöntemdir. Bu prosedürü gerçekleştirme yönteminin seçimi doktorun teşhisine ve hastanın tercihine bağlıdır. Omurganın gerilmesi el kullanılarak ve omurgayı uzunlamasına gererek ve çekerek yapılabilir. Bu yöntemde terapist el hareketleriyle omurga boyunca uzanan kasları çeker ve diskler ile omurlar arasında bir boşluk oluşturmak için onlara baskı uygular.
Mekanik spinal traksiyonda bir yatakta sırtüstü yatarsınız ve belinizin etrafında bir lastik bant bağlanır. Omurga çekiş makinesi daha sonra nazikçe ve çok hafif bir basınçla omurganızı gerer. Omurganın diskleri veya eklemleri üzerindeki herhangi bir baskıyı serbest bırakır ve omurları omurga boyunca orijinal konumlarına geri döndürür.
Ultrason tedavisi sırt ağrısı için başka bir tedavi yöntemidir. Ağrı bölgesinin cildinin üstüne sürülen küçük bir el aletiyle bu bölgeye ultrason dalgaları uygulanır. Ses dalgaları cihazdan cilde iletildiğinde vücudun yumuşak dokularında bir tür titreşim oluşturur. Bu titreşimler yumuşak dokuları ısıtacak, kan akışını arttıracak ve bu bölgedeki ağrıları azaltacaktır. Ayrıca bu bölgede oluşan ısı, kramp yapan kasları gevşetebilir ve dokuyu gerebilir.
Tens veya elektrik stimülasyonu esasen sırt ağrısını hafifletmeyi yardımcı olan cerrahiye dayalı olmayan bir önleyici prosedürdür. Bu yöntemin temel amacı alt sırttaki yaralı sinirden beyindeki sinir reseptörüne iletilen ağrıyı ileten sinir mesajlarını sinir uyarımı yolu ile bozmaktır. Aslında bu yöntem beldeki sinirleri uyararak beyne ağrı sinyalleri gönderememelerine yol açmaktadır.
Çoğu doktorlar ve sağlık uzmanları sırt ağrısının tipine ve şiddetine göre masaj tedavisi ve akupunktur reçete eder. Bu yöntemlerin dışında doktor epidural boşluğa steroid enjeksiyonu önerebilir. Epidural boşluğa steroid enjeksiyonu ağrı kesicilik için gerekli olan ilacın doğrudan omurilik omurları ile omurilik sıvısı arasındaki boşluğa yani epidural boşluğa enjekte edildiği bir tedavidir. Bu enjeksiyon birçok kadına doğum sırasında yapılan epidural enjeksiyona benzer. Sırt ağrısını iyileştirmek için başka bir tedavi yöntemi sakroiliak SI eklemde enjeksiyon yapmaktır. Bu enjeksiyon omurganın alt kısmını pelvise bağlayan eklemlere yapılır. Bu eklemlerin iltihaplanması genellikle belde ağrıya neden olur ve bu enjeksiyon bu rahatsızlığı gidermenin yollarından biridir.
Diski küçültmek için doğrudan hasarlı diske oksijen veya ozon gazı enjekte edilir. Disk hacminin küçültülmesi sinirler üzerinde daha az baskıya neden olur ve diskin fıtıklaşması ve çıkıntısının neden olduğu ağrıyı hafifletir. Uzmanlar ozon tedavisini doğru ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek için enjeksiyonu ultrason rehberliğinde gerçekleştirilir. Trombosit zengini plazma aslında hastadan arınan ve bileşenlerini ayırmak ve trombosit aşısından yoğun plazma elde etmek için bir santrifüjde döndürülen bir kan örneğidir. Trombositler kasları, tendonları ve bağları onarma yeteneğine sahip olan kan pıhtılaşma hücreleridir.
Çalışmalar trombositler tarafından salınan büyüme faktörlerinin onarım hücrelerinin üretimini arttırdığını ve böylece yumuşak dokuların iyileşme sürecini hızlandırdığını göstermiştir. PRP genellikle kronik sırt ağrısını durdurur. Kas gerginliği ve erozif komplikasyonların neden olduğu kronik sırt ağrısı bu tedaviye iyi yanıt verir. Ayrıca PRP kıkırdak iyileştirme sürecini uyararak ağrı ve sakatlığı azaltarak birçok artrit vakası için etkili bir tedavidir.
Laminotomi ameliyatı spinal kanalda boşluk oluşturmak ve basınç altında sinir kökleri üzerindeki baskıyı azaltmak için yapılan bir diğer tedavi yöntemidir. Spinal stenoz, kemik mahzumları, spinal artrit ve fıtıklaşmış diskler gibi birçok spinal bozukluk ve spinal kanal daralmasına neden olur. Omurilik kanalı sinir köklerinin geçmesi ve omurga, beyin ve vücut parçaları arasında mesaj alışverişi yapmak için bir kanaldır. Omurilik kanalı daralırsa sinir kökleri baskı altında kalır ve hasta ağrı ve hareket kısıtlı yaşar.
Ayrıca servikal veya lumbar disk hernisi veya çıkıntısını tedavi etmek için minimal invaziv diskometri yapılır. Diskometrinin amacı spinal kanalda bulunan sinir kökleri üzerindeki baskıyı hafifletmek için hasarlı diskin küçük bir kısmını çıkarmaktır. Çoğu durumunda cerrah omurganın stabilitesini bozmadan diskin sadece küçük bir kısmını çıkarır. Ancak ağır vakalarda diskektomi ile birlikte hasarlı diskin tamamının çıkarması ve stabilizasyonun operasyonunun yapılması gerekir. Sırt ağrısının tipine göre uzmanın hastaya reçete ettiği başka tedavi yöntemleri de vardır. Bu yöntemlerle birlikte çoğu doktor sırt ağrısını tedavi etmek için özel egzersizler de önerir.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.